Ayrım 25.
Sayfa 267. Sigara içmeye bile cesaret edemeden soğuktan titreye titreye bir saat kadar beklediler. Sabahın saat 1'inde Koppel evi bir kez daha dolaştı. Döndüğünde kızın ışığının sönmüş olduğunu bildirdi. 1,5 saat kadar daha beklediler. Koppel Nora'nın bileğini sıktı. Çantasını aldı ve ay ışığı içinde yüzen çimenliği geçerek çalışma odasının pencerelerine doğru yürüdü. Yol boyunca bir yerlerde bir köpek avladı. Daha uzaklarda viraj alan bir aracın gıcırtılı tekerlek sesleri duyuldu. Bereket versin, çalışma odasının tam altına düşen yer karanlıktı. Ay daha evin bir yanına dönmemişti. Koppel kalem biçimi el fenerini yakarak pencere pervazında, sonra da pencereyi ortadan ikiye bölen kısımda gezdirdi. Hırsıza karşı iyice sağlamlaştırılmış bir pencereydi bu. Ama alarm düzeni yoktu. Koppel çantasını açarak bir şeyler arandı. Sonra ellerinde bir rulo yapışkan, ucunda emici başlık olan bir değnek, dolma kalemi andıran elmas uçlu bir cam kesiciyi ve kauçuk bir çekiç olduğu halde doğruldu. Pencere sürgüsünün hemen altında olmak üzere ve büyük bir hünerle camda bir yuvarlak kesti. İşi sağlama bağlamak için kestiği yuvarlak boyunca ve kenarları camın kesilmemiş yanına gelecek şekilde iki sıra yapışkan yapıştırdı. Yapışkanların arasına emiciyi tespit etti. Emicinin değneğini sol eliyle tutarak kauçuk çekiçle camın kesilmiş yuvarlağına sertçe vurdu. İkinci vuruşta bir çatırtı oldu ve kesik cam odanın içine doğru arkaya devrildi. İkisi de durup bir tepki olup olmayacağını beklediler. Yoktu. Ucunda kesik yuvarlak olan değneği hala elinde ve pencerenin içinde tutan Koppel yapışkanın kenar camdaki uçlarını kaldırdı. Pencereden içeri bakıp 1,5 metre ötede kalın bir halı gördü. Bir bilek hareketiyle kırık camı ve emiciyi içeriye halının üstüne attı. Elini delikten sokarak hırsızlara karşı konmuş olan sürgüyü çekti ve pencerenin alttaki yarısını yukarı kaldırdı. Bir sinek çevikliğiyle odaya girdi. Daha temkinli ve daha ağır bir biçimde Miller onu izledi. Çimenliğin ay ışığı içindeki aydınlığına karşılık oda zifiri karanlıktı. Ama Koppel çok iyi görüyor gibiydi. Miller'a siz hiç kımıldamayın dedikten sonra sessizce pencereyi kapattı, perdeleri örttü. İçgüdüsünün yardımıyla eşyalara çarpmadan oda kapısına doğru giderek kapıyı da kapattı. Kalemi andıran el fenerini de ancak o zaman yaktı. Odayı dolaşan fener ışığında bir yazı masası, bir telefon, bir duvar kitaplığı, çukur bir koltuk, geniş bir şekilde kırmızı tuğla ile çevrelenmiş çok güzel bir ocak göründü. Koppel Miller'ın yanına geldi. Çalışma odası burası herhalde dedi. Bir evde böyle iki tane tuğlalı ocak olamaz. Bu tuğlaları aralayacak manivela nerede? Hırsızın alçak sesle mırıldanmasını taklit eden ama mırıltıyla konuşmanın fısıltıdan çok daha zor olduğunu deneyen Miller, bilmem dedi, sen bulacaksın. Oha, yıllar ister bu. Üstü pamuklu, içi deri şoför eldivenlerini ellerinden çıkarmamasını tembih ederek Miller'ı oturttu. Çantasını alarak ocağın yanına gitti. Başına bir baş bağ geçirerek el fenerini ilerisini aydınlatacak şekilde bu baş bağındaki bir tırnağa yerleştirdi. Bir kabarıklık ya da bir çentik, boşluk aramak üzere hassas parmaklarını santim santim tuğlaların üstünde gezdirmeye başladı. Her yanı taradıktan sonra bu sefer de bir yarık aramak üzere aynı işlemi özel bıçağıyla sürdürdü. Bıçak iki tuğla arasındaki bir yarığa girdi ve hafif bir tıkırtı oldu. Tuğla çevrenin 60'a 60 boyutlarında bir bölümü 2-3 santim kadar dışarı doğru açıldı. İş öylesine ustalıkla yapılmıştı ki çıplak gözle bu bölümü geri kalan tuğla çevreden ayırmanın imkanı yoktu. Koppel sol yanından çelik menteşelerle tutturulmuş olan kapağı açtı. Bu tuğla bölüm kanadı meydana getiren çelik bir tavlaya yerleştirilmişti. Koppel'in baş feneri bu kanadın ardında küçük bir duvar kasasının kapağını aydınlattı. Koppel boynuna bir dinleme aleti yerleştirip aletin kulaklığını kulağına taktı. 5 dakika kadar 4 yuvarlaklı kilidi inceledikten sonra kulaklığı kilidin hareketli kısmının olabileceği yere tuttu ve ilk yuvarlığı ağır ağır laçka etmeye başladı. 3 metre öteden durumu izleyen Miller'ın sinirliliği gittikçe artıyordu. Coppola ise tersine son derece sakin bir halde işine dalmıştı. Üstelik burada ne kadar uzun kalırlarsa birisinin çalışma odasına girmesi ihtimalinin de o ölçüde arttığını biliyordu. Giriş, dolanma ve çıkış en tehlikeli devrelerdi. Kilidin son hareketli bölümü de düştüğü zaman aradan 40 dakika geçmişti. Coppola ağır ağır kasanın kapağını açarak Miller'a döndü. Bu dönüşle başındaki el feneri bir masanın üstündeki bir çift gümüş şamdanı ve gümüş bir enfiye kutusunu aydınlattı. Miller yerinden kalkarak Coppola'nın yanına gitti. Uzanıp Coppola'nın başındaki tırnaktan el fenerini aldı ve kasanın içini araştırdı. Deste deste kağıt paraları alarak minnettar Coppola'ya verdi. Kasanın üst rafında sadece deri kaplı sağlam ambalaj kağıdıyla ciltlenmiş bir klasör vardı. Miller klasörü çekti ve hızlı hızlı sayfaları karıştırdı. Klasörde 40 kadar sayfa, her sayfada da bir fotoğraf ve yazı makinesiyle yazılmış satırlar vardı. Miller 18. sayfada durdu ve yüksek sesle "Tanrım" dedi. Coppola'nın onu uyardı. "Yavaş." Miller klasörü kapattı, el fenerini Coppola verdi ve "Kapat kasayı" dedi. Coppola kasa kapağını yerine itti ve kilitlenecek gibi değil de sayılar eski haline gelecek durumda kadranı çevirdi. Sonra tuğla kapağı sıkıca yerine yerleştirdi. Kapak baştaki gibi hafif bir tıkırdıyla yuvasına oturdu. Coppola, Winsor'ın son 4 pasaportunun geliri olan paraları cebine yerleştirmişti. Şamdanları ve enfiye kutusunu da çantaya koydu. El fenerini söndürdü. Miller'ı kolundan tutarak pencereye götürdü, perdeleri açtı. Dikkatle dışarı baktı. Çimenlikte kimse yoktu. Ay da bulutların ardına girmişti. Pencereyi açıp çantası da yanında olmak üzere dışarı atladı ve Miller'ı bekledi. Sonra pencereyi kapattı. Klasörü polo yakalı süveterinin altına sokmuş olan muhabir peşinde olduğu halde fundalıklara doğru yürüdü. Kapının yanına gelinceye kadar fundalıktan çıkmadılar. Sonra sokağa vurdular. Miller koşmak istiyordu. Coppola normal konuşma sesiyle "Ağır ağır yürüyün" dedi. "Bir toplantıdan eve dönüyormuşuz gibi yürüyün ve konuşun." İstasyona 3 millik bir yol vardı ve saat 5'e geliyordu. Günlerden cumartesi olmasına rağmen sokaklar boş değildi. Çünkü Alman işçileri işe gitmek için sabahları çok erken kalkarlar. Kimse kendilerini durdurmadan, kimse kendilerine bir şey sormadan istasyona geldiler. Saat 7'den önce tren yoktu Hamburg'a. Coppola büfeye giderek bir kahve ve bir duble mısır likörü içerek içini ısıtmaktan memnun olacağını söyledi. "Küçük güzel bir iş tuttuk Bay Miller" dedi. "Siz de umarım aradığınızı buldunuz." "Evet Coppola" dedi Miller, "buldum." "Öyleyse hoşça kalın Bay Miller." Ufak tefek hırsız başıyla onu selamlayarak istasyon büfesine doğru yürüdü. Miller geri döndü ve park etmiş bir Mercedes'in arka camından kendisini süzen kızarmış gözlerin farkına varmadan alana geçerek oteline girdi. Miller'ın yapmayı düşündüğü soruşturmalar için henüz çok erkendi. O bakımdan saat 9.30'da uyandırılmasını tembih ederek yattı. Söylediği saatte telefon çaldı. Miller kahve ve sandviç söyledi. Kaynar gibi sıcak suyla yaptığı duştan henüz çıkmıştı ki ısmarladığı şeyler geldi. Kahvesini içtikten sonra klasörü inceledi. Buradaki fotoğraflardan yarım düzine kadarını tanıdı. Ama adların hepsi kendisi için yabancıydı. Yabancı ve anlamsız. Yeniden 18. sayfaya geldi. Fotoğraftaki adam daha yaşlı, saçları daha uzundu. Üst dudağını ince bir bıyık örtüyordu. Ama bir insan yüzünün herhangi bir parçasından çok daha fazla sahibinin kişiliğini belirten, buna rağmen hiç dikkati çekmeyen kulaklar aynıydı. Dar burun delikleri, başın yana yatıklığı, soluk gözler hep aynıydı. Adı genel bir addı. Miller'ın dikkatini çeken adres oldu. Posta mıntıkalarına göre bunun şehrin merkezinde, dolayısıyla bir apartman blokunda olması gerekirdi. Saat 10'da sayfada sözü edilen şehrin telefon idaresi danışma servisini istedi. Yine bu adresteki apartman blokuna bakan yöneticinin telefon numarasını sordu. Bir kumardı bu ama tuttu. Pahalı dairelerden meydana gelen bir apartman blokuydu aradığı yer. Blok yöneticisine telefon eden Miller, aslında blokun kapıcısı olan ama Almanların ünvanı düşkünlükleri yüzünden yöneticiliğe yükseltilmiş bulunan adama kiracılardan birine devamlı telefon ettiğini, cevap alamadığını, oysa kendisine o saatte telefon etmesinin söylendiğini, bunun çok garip bir durum olduğunu anlattı. Acaba yönetici kendisine yardımcı olamaz mıydı? Telefon mu bozuktu yoksa? Telefonun öbür başındaki adam çok yardımcı oldu. Bay Müdür fabrikadaydı belki. Belki de köydeki hafta sonu evine gitmişti. Ne fabrikasıydı bu? Ne fabrikası olacak? Kendi fabrikasıydı elbette. Radyo fabrikası. O elbette ne kadar dalgındı. Telefon idaresi danışma servisi numara fabrikanın telefon numarasını söyledi. Fabrikada telefona çıkan kız ona patronun sekreterini verdi. Sekreter de telefon eden adama patronun hafta sonunu dağ evinde geçirdiğini, pazartesi sabahı döneceğini belirtti. Dağ evinin telefon numarası fabrikadan bildirilemezdi. Özel bir konuydu bu. Müller teşekkür edip telefonu kapattı. Radyo fabrikası sahibinin özel telefon numarasını ve dağ evinin adresini Müller'a veren eski bir arkadaşı büyük bir Hamburg gazetesinin endüstri ve ticaret muhabiriydi. Adamın adresi özel adres defterinde yazılıydı onun. Müller yeni adı ve özel adresini kendi not defterine yazdığı Rochman'ın fotoğrafına baktı uzun uzun. Bu adamdan söz edildiğini daha önce de duymuş olduğunu hatırladı. Dükkanlarda onun radyolarını bile görmüştü. Almanya haritasını çıkardı. Adamın özel malikanesindeki evi değilse bile evin bulunduğu köyler bölgesini tespit etti. Eşyalarını toplayarak aşağı inip hesabı gördüğünde saat 12'yi geçiyordu. Müthiş de acıkmıştı. Yanına yalnız evrak çantasını alarak otelin yemek salonuna geçti ve kocaman bir biftek ısmarladı. Yemek yerken kovalamacanın son bölümünü o gün öğleden sonra aşmayı, hedefiyle de ertesi sabah karşı karşıya gelmeyi kararlaştırdı. Ludwigsburg'daki Z komisyonunda görev yapan avukatın telefon numarası yazılı kağıt parçası hala yanındaydı. Ona şimdiden telefon edebilirdi. Ama Rochman'ı önce kendisi görmek istiyordu. Açıkça kararlıydı buna. Valizini Jaguar'ın bagajına, evrak çantasını da arka koltuğa koyup direksiyonun başına geçtiği zaman saat öğleden sonra 2'ye geliyordu. Osnabrück dışına kadar kendisini izleyen Mercedes'in farkına varmadı. Arkadaki araba ana ekspres yola kadar da onun peşinden ayrılmadı. Jaguar güneye inen yolda hızlanırken birkaç saniye duraladı. 10 metre kadar daha yol aldıktan sonra da ekspres yoldan ayrılıp şehre döndü. Yol üstündeki bir telefon kulübesinden Nürnberg'e kurt adama telefon eden Mackensen amirine yola çıktı dedi. Cehennemden çıkmış bir yarasa gibi güneye doğru yol alırken bıraktım onu. Hazırladığın malzeme de onun yanında mı? Mackensen gülümsedi. Hem nasıl? Ön makas takımına bağlı. 50 mile varmadan tanınmayacak bir halde parça parça olacak. Nürnberg'deki adam kedi mırıltısı gibi bir sesle mükemmel dedi. Çok yorgun olmalısın aziz kamerat. Şehre dön ve uyu. Mackensen emin tekrarlanmasına fırsat vermedi. Çarşamba gününden beri gece bile doğru dürüst uyumamıştı. Müller söz edilen 50 mili geçti. İkinci bir 50 mil daha yaptı. Çünkü Mackensen bir şeyi ihmal etmişti. Eğer ateşleme tertibatı İngiltere dışındaki Avrupa kıtası malı lüks bir arabanın koltuk süspansiyonuna konsaydı çabucak patlardı. Ama Jaguar bir İngiliz spor arabasıydı ve süspansiyon düzeni çok sertti. Frankfurt'a doğru ekspres yolda giderken üstünden geçtiği kasislerin kalın makaslar üzerindeki etkisi çok az olmuş, sadece bomba ateşlemesinin çeneleri arasındaki küçük elektrik ampulünü parçalamış, elektrikle yüklü boştaki çelik parçalar birbirine değmemişti. Sert kasislerde ise yeniden açılıncaya dek 1 milimetreye kadar birbirlerine yaklaşıyorlardı. Ölüme nedenli yakın olduğunu bilmeyen Müller yoluna devam ederek Münster, Dortmund, Wetzlar ve Bad Hamburg'u geçip 3 saatte Frankfurt'a geldi. Sonra çevre yolundan dolanıp Königstein'a ve Taunus dağlarının karla kaplı vahşi ormanlarına yöneldi. 16. Bölüm. Jaguar sıra dağların doğu eteklerindeki küçük kaplıca şehrine girdiğinde hava kararmıştı. Haritaya bakan Müller aradığı özel malikaneden en çok 20 mil uzakta olduğunu anladı. O gece fazla ileriye gitmeyip bir otel aramaya ve sabahı beklemeye karar verdi. Kuzeyde Limburg'a giden yolla ikiye bölünmüş olan ve kayaları kaplayarak kilometrelerce uzanan çam ormanlarını örten, karın karın halısı altında sessizce yatan sıra dağlar vardı. küçük şehrin ana caddesi boyunca ışıklar göz kırpıyordu. Bu ışıklar bir zamanlar Falkenstein Lordlarının kale malikaneleri olan üstündeki harap kalenin iskelet haline gelmiş bedenini gözler önüne seriyordu. Hava açıktı ama dondurucu bir rüzgar gece daha çok kar yağacağını haber verir gibiydi. Miller Hauptstraße ile Frankfurtstraße'nin köşesinde Park adında bir otel bularak oda istedi. Bir kaplıca şehrindeki soğuk su kürleri Şubat'ta hiçbir şekilde yaz aylarının sevimliliği içinde olmadığı için otelde yığın ve boş oda vardı. Kapıcının yardımıyla arabasını otelin ardındaki ağaçların bir çatı gibi örttüğü küçük alana çekti. Banyo yaptıktan sonra da yemek yemek üzere dışarı çıktı. Şehirdeki bir düzine eski pırıl pırıl aş evinden biri olan Hauptstraße üzerindeki Grünebaum Hanı'na girdi. Ne kadar sinirli, ne kadar huzursuz olduğunu ancak yemek sırasında anladı. Şarap bardağını dudaklarına götürürken elinin titrediğini fark etti. Bu hal biraz yorgunluktan, son 4 gün içinde günlerini kedi uykusu gibi 1-2 saatlik uyuklamalarla geçirerek uykusuz kalmasındandı. Biraz da Koppel ile giriştikleri işten doğan gelinin gecikmiş tepkisinden. Vincent'ın evine ilk gidişinin ardından ikinci bir kez daha giderek hizmetçi kıza bütün bu yıllar boyunca sahtekara kimin baktığını sormaya kendisini zorlayan içgüdüsünü armağanlandıran bahtının şaşırtıcılığındandı. Ama hepsinden çok da artık kovalamacının sonuna geldiğini bilmek, nefret ettiği ve çeşitli yollardan yaptığı soruşturmalarla aradığı adamla karşılaşmak ve hala bir terslik olabileceği korkusu içinde olmaktan ileri geldiğini biliyordu. Bad Godesberg'deki otelde kendisini bu araştırmadan vazgeçmesi için uyaran atsız doktoru, "Dikkat et, bu adamlar tehlikeli olabilir." diyen yanındaki mezi avcısı Yahudi'yi hatırladı. Peki neden tehlikeli olmamışlardı şimdiye kadar? Adının Miller olduğunu biliyorlardı. Dresden Oteli'ne yapılan ziyaret bunu onaylamıştı. Kolbad'ı ile Stuttgart'ta Bayer'e yaptıkları ise bardağı taşırmıştı. Böyleyken niye susuyorlardı? Miller ne kadar ilerlemiş olabileceğinin onlar tarafından bilinmediğinden emindi. Ya da onu elden kaçırmışlar, çevresine dönüp dolaşacağından emin oldukları için peşini bırakmışlardı. Buna rağmen Windsor'ın bomba gibi patlayacak nitelikte olan deliller dosyası ve bu dosyayla Batı Almanya'nın son 25 yıl içindeki en büyük haberin öyküsü elindeydi. Gülümsedi. Önünden geçen garson kız bu gülümsemenin üzerine alındı ve ikinci kez masanın önünden geçişinde kalçalarını salladı. Miller Sigi'yi hatırladı. Viyana'dan beri ona telefon etmemişti. 6 hafta önce Ocak'ta yazdığı mektuptan sonra başka mektup da yazmamıştı. İlk olarak onu çok istediğini hissetti. Çok garip diye düşündü. Erkekler en çok korktukları zaman arıyorlardı kadını. Hem o güne kadar yaptıklarından hem de izinin sürüldüğünden habersiz dağlarda bekleyen yoğun katilinden olmak üzere korktuğunu kabullenmek zorunda kaldı. Bu düşüncelerden kurtulmak için kafasını salladı ve yarım şişe daha şarap söyledi. Vesveseye kapılacak zaman değildi bu. O güne kadar duyduğu en büyük gazetecilik atılımına girişmişti ve işin sonunu getirmek üzereydi. Şarabını içerken tasarladığı planı bir daha kafasından geçirdi. Basit bir karşılaşma. Ludwigsburg şehrindeki avukata telefon, adamı hapse tıkmak üzere yarım saat sonra gelen polis arabası, mahkeme ve ömür boyunca hapis cezası. Eğer sert yaratılışlı birisi olsaydı SS yüzbaşısını kendisi öldürmek isterdi. Durumu bir daha gözden geçirdi ve silahsız olduğunun farkına vardı. Ya Roşman'ın yanında bir fedaisi varsa, yeni adının onu keşfedilmekten koruyacağına son derece inanmış olarak yanında kimseyi bulundurmayabilir miydi? Yoksa zor bir durumda kaldığı zaman kendisini koruyacak bir kimse var mıydı yanında? Askerliğini yaptığı sırada kampa geç döndüğü için bir gece atıldığı mezarethaneden bir çift kelepçe yürütmüş olan bir arkadaşı vardı. Bu genç sonraları kelepçenin asker çantasında ele geçmesinden korkmuş ve Miller'a vermişti. Miller de askerlik anısı olarak bunları saklamıştı. Kelepçeler Hamburg'daki dairesinde bir sandığın dibindeydi. 1960'ta Hamburg'un azınlıklarından biri hakkında bir yazı hazırlarken küçük Pauli çetesi tarafından tehdit edilince kanuni başvurmayı yaparak küçük bir Sauer otomatik tabanca satın almıştı. Bu tabanca da hala duruyordu ve elinde bir masanın gözünde kilitliydi. Şaraptan, bir duble konyaktan ve yorgunluktan başı dönmeye başlamıştı. Kalktı, hesabı gördü ve otele döndü. Otel kapısının hemen yanında iki genel telefon kulübesi gördü. Otelden telefon etmekten daha güven vericiydi burası. Gece saat 10'du. Ziggy'yi çalıştığı kulüpte buldu. Cazın gürültüsünden ötürü sesini duyurabilmek için bağırmak zorunda kaldı. Ziggy'nin o güne kadar nerede olduğu, onu neden hiç aramadığı, şimdi nereden telefon ettiği gibi peş peşe sıraladığı bir yığın soruyu kısaca savdıktan sonra istediklerini söyledi. Ziggy ayak diredi. Yerinden ayrılamazdı. Ama Mina'nın sesindeki bir şey direnmesini kısa kesti. "Neyin var senin, hasta mısın?" diye bağırdı. "Bir şeyim yok, iyiyim," dedi Miller. "Yardıma ihtiyacım var. Rica ederim geri çevirme. Şimdi değil, bu gece değil." Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Ziggy, "Peki, geleceğim," dedi. "Çok önemli olduğunu söylerim onlara. Yakın akraban filan derim." "Bir araba tutacak kadar para var mı yanında?" "Var sanırım. Yoksa bile buradaki kızlardan ödünç alırım." Miller ona daha önce de faydalandığı, bütün gece için otomobil kiraya veren bir kuruluşun adresini söyledi. Kuruluşun sahibini tanıdığı için ona adını söylemesini öğütledi. "Olduğun yer uzak mı?" diye sordu Ziggy. "Hamburg'a 500 kilometre, 5 saatte gelirsin. Ya da şu andan itibaren 6 saat diyelim. Sabah saat 5 sularında burada olursun. Dediğim şeyleri de getirmeyi unutma." "Peki, geliyorum." Ziggy kısa bir duraklamadan sonra ekledi. "Peter, sevgilim." "Efendim, bir şeyden mi korkuyorsun?" Telefonda konuşmanın kesileceğini bildiren hafif vuruşlar başlamıştı. Ve Miller'ın yanında da başka bir marklık maden para yoktu. "Evet," dedi. Konuşma kesildiği için de alıcıyı yoluna bıraktı. Otelin gece bekçisinden büyük bir zarf istedi. Adam tezgahın altında yaptığı araştırmalardan sonra bir gazete dörde katlandığı zaman ortaya çıkan boyutta kağıt konabilecek koyu kahverengi bir zarf bulup çıkardı. Miller bu zarfa koyacağı şeyleri özel olarak gönderebilmek için gerekli ücreti karşılamak üzere otelde kartpostal göndermek için bulundurulan pulların hepsini aldı. Odasına çıkınca evrak çantasını yatağın üstüne açarak Salomon Taber'in anılarını, Mintzer'in kasasından alınan kağıt tomarını ve iki fotoğraf çıkardı. Anılardaki iki sayfayı bir daha okudu. İki fotoğrafı yan yana koyarak inceledi. Sonra çantadan boş bir kağıt alarak bu belgelerin ne olduğunu belirten kısa ama kolay anlaşılır bir yazı yazdı. Bu yazıyı Mintzer'in kasasından alınan belge ve fotoğraflardan biriyle zarfa koydu. Zarfın üstüne gideceği adresi yazdı ve gece bekçisinden aldığı bütün pulları yapıştırdı. Öbür fotoğrafı ceketinin iç cebine koydu. Zarfı ve anıları yeniden çantasının içine bıraktı ve çantayı kayalarının altına soktu. Valizinde küçük ve yassı bir konyak şişesi vardı. Lavabonun üstündeki bardağa biraz konyak koydu. Elleri titriyordu. Ama yakıcı sıvı onu sakinleştirdi. Başı hafifçe dönüyordu. Yatağa uzandı ve uyudu. Münih'teki yeraltı odasında Joseph hırslı hırslı ve sabırsızca dolaşıyordu. Masa başında oturan Leon ve Matti ellerine bakıyorlardı. Tel Aviv'den gelen telgrafın üzerinden 48 saat geçmişti. Miller'ı bulmak için yaptıkları girişimler hiçbir sonuç vermemişti.